Ayrım 6, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 47. Vieux Colombier konuşmaları. La Revue Edom Eduard'ı çıkmıştır. Konuşma sırasında tutulmuş steno yazılara dayanılarak hazırlanan bu konuşmaları yeniden yazmaya gerekli bulmadım. Şurasını burasını düzelttim yalnızca. Yeniden yazarken doğallıklarını azaltıp biçimlerini zorlamaktan korktum. 1. Savaştan bir süre önce Beethoven'ın ve Michel-Ange'ın yaşam öykülerinde Roman Roland'ın bu güzel tek konulu incelemelerine özenerek Charles Péguy'un Cahiers dergisi için Dostoyevski'nin Yaşamı adlı bir deneme hazırlıyordum. Savaş çıktı, bu konuda aldığım notları bir yana bırakmam gerekti. Uzun süre başka kaygı ve işlerle uğraştım, tasarımı hemen hemen unutmuştum ki Dostoyevski'nin 100. doğum yıl dönümü kutlanırken Jacques Köpü benden Vieux Colombier'de anma toplantısında konuşmamı istedi. Notlarımı çıkardım, onları yan tutmadan okurken içlerindeki düşüncelerin üzerinde durulmaya değer olduklarını gördüm. Ama bu düşünceleri ortaya sermek için yaşam öyküsünün gerektirdiği tarihsel sıra pek uygun değildi. Dostoyevski'nin kitaplarının her birinde sanki bir saç örgüsü gibi ördüğü düşünceleri çözmek çok yere güçtür. Ama her kitapta buluruz onları. İşte benim için önemli olan onlardır ve bu düşünceleri kendime mal ettiğimden önemleri daha da artmaktadır. Kitaplarının her birini teker teker ele alsam, yinelemelerden kurtulamayacağım. İyisi mi başka bir yol tutalım, kitaptan kitaba bu düşünceleri izleyerek ortaya çıkarmaya, yakalamaya ve iyice belli olan karışıklıklarının el verdiği ölçüde açıklıkla onları önünüze sermeye çalışacağım. Bunlar ruh bilimci, toplum bilimci, ahlakçı düşünceleri olacak çünkü her şeyden önce bir romancı olarak kalmasına karşın aynı zamanda bunların hepsidir Dostoyevski. Konuşmalarımızın konusu bu düşünler olacak. Ama Dostoyevski'nin yapıtında düşünler hiçbir zaman önümüze işlenmemiş olarak çıkmaz. Tersine onları dile getiren kişiler aracılığıyla belirirler. Ve karışıklıklarıyla görecelikleri işte buradan gelmektedir. Öte yandan ben de soyutlamadan kaçmak ve bu düşüncelere elden geldiğince belirginlik kazandırmak kaygısında olduğumdan İlkin size Dostoyevski'nin kişiliğini göstermek, bu kişiliği bize açıklayacak ve onu tanımlamamıza izin verecek birkaç olaydan söz etmek isterdim. Savaştan önce hazırladığım yaşam öyküsünün başına bir giriş koymak, bu girişte önce büyük adam deyince kafamızda canlanan imgeyi incelemek istiyordum. Bu fikri aydınlatmak için Dostoyevski'yi Rousseau'ya benzetecektim ve bu benzerlik keyfi olmayacaktı. Yaratılışları gerçekten birbirine pek derinden benzemektedir. Bu yakınlık Rousseau'nun itiraflarının Dostoyevski üzerinde olağanüstü bir etki yapmasına yol açmıştır. Ama bana öyle geliyor ki Rousseau daha yaşamının başlarında sanki Plutark tarafından zehirlenmiş gibiydi. Plutark yüzünden Rousseau büyük adam diye kafasında biraz tumturaklı ve görkemli bir imge yaratmıştı. Düşünsel bir kahramanın heykelini dikiyordu önüne ve bütün ömrünce bu heykele benzemeye uğraşmıştı. Görünmek istediği gibi olmaya çalışıyordu. Kendini anlatırken çizdiği görüntünün içten olabildiğine inanıyorum. Ama hep duruşunu düşünmektedir kendini anlatırken ve ona bunları yazdıran şey gururdur. Yalancı büyüklük der La Bruyère ustaca. Yabanıl ve yanına varılmazdır. Zayıf yanını bildiği için gizlenir ya da hiç değilse kendini göstermez. Başkalarına kendini zorla benimsetecek ve gerçek niteliğini yani gerçek bir küçüklüğü ortaya vurmayacak biçimde davranır hep. Gerçi bu sözlere Rousseau'nun tanımıdır demeye razı değilim. Ama daha ileride şunları okuduğumda aklıma ilk gelen Dostoyevski'dir. Gerçek büyüklük özgür, tatlı, cana yakın halkçadır. Dokunmanıza ve öteye beriye çekiştirmenize izin verir. Yakından bakılınca büyüklüğünden hiçbir şey yitirmez. Tanıdıkça hayranlığınız artar. İyilikseverlikle kendinden aşağıdakilere doğru eğilir. Ve sonra hiç zorluk çekmeden doğal durumuna döner. Kendini bırakır kimi zaman, ihmal eder, her zaman geri alıp yeniden değerlendirebilme yeteneği içinde ayrıcalıklarından vazgeçer. Gerçekten de hiçbir gösteriş, hiçbir düzen yoktur Dostoyevski'de. Hiçbir zaman kendini bir üstün insan gibi görmez. Onun kadar alçak gönüllüce insan olan kimse yoktur. ve kendini büyük gören birinin onu bütünüyle anlayabileceğini sanmıyorum. Bir alçak gönüllülük sözcüğü sık sık geçer yazışmalarında ve öteki kitaplarında. Neden esirgesin? Üstelik zorla istemiyor, alçak gönüllüce rica ediyorum. 23 Kasım 1869 tarihli mektup. İlle de istemiyor, alçak gönüllüce istiyorum. 7 Aralık 1869. En alçak gönüllü dileğimi gönderdim. 12 Şubat 1870. Delikanlı, babasından söz ederken, o, çoğu kez garip bir alçak gönüllülükle beni şaşırtıyordu der ve babasıyla annesi arasındaki ilişkileri, sevgilerinin niteliğini anlamaya çalıştığında babasının bir tümcesini anımsar. Karım alçak gönüllülüğü yüzünden evlendi benimle. Delikanlı sayfa 3. Geçenlerde M. Henry Bordeaux ile yapılmış bir görüşmede beni azıcık şaşırtan bir tümce okudum. İnsan önce kendini tanımaya çalışmaktadır, diyordu M. Bordeaux. Görüşmeci yanlış anlamış olacak, kendini arayan yazar hiç kuşkusuz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Sonunda gene kendini bulma tehlikesi. O andan sonra soğuk, tam kendine uygun, kararlı yapıtlar verir yalnız. Kendi kendine öykünür, çizgilerini, sınırlarını tanıyışı, bir daha onları aşamamasını doğurur. İçten olamamaktan korkmaz artık, kendi kendine olmamaktan korkar. Oysa gerçek sanatçı, yaratışı sırasında kendisi üzerinde yarı yarıya bilinçsizdir hep. Kim olduğunu pek bilmez. Yapıtı içinde ve yapıtı aracılığıyla ancak yapıtı yaratıldıktan sonra tanıyabilir kendini. Dostoyevski hiçbir zaman kendini aramamıştır. Hiç esirgemeden yapıtında kendini vermiştir. Kitaplarındaki kişilerin her birinde eriyip gitmiştir ve işte bu yüzden bu kişilerin her birinde onu buluruz. Az sonra kendi adına konuştuğu zaman düştüğü beceriksizliği göreceğiz. Buna karşılık kendi öz düşünceleri yarattığı kişilerce dile getirildiği zaman ulaştığı ustalığı da göreceğiz. Dostoyevski onlara can vermekle kendini bulmaktadır. Onların her birinde yaşamaktadır ve kendini yarattığı kişilerin değişiklikleri içine bırakışın ilk sonucu kendi tutarsızlıklarının sürdürülmesi olmaktadır. Çelişkiler ve tutarsızlıklar yönünden Dostoyevski'den daha zengin bir yazar tanımıyorum. Nietzsche olsak karşıtlıklar yönünden derdi. Dostoyevski romancı olacağı yerde düşünür olsaydı düşünlerini bir düzene sokmayı deneyecekti hiç kuşkusuz ve biz de bunun için çok şey yitirecektik. Dostoyevski'nin yaşamındaki olaylar ne denli acıklı olurlarsa olsunlar yüzeysel olaylardır. Onu allak bullak eden tutkular daha derinlerde oynaşıyormuş gibidir. Ama bunların ötesinde olayların, hatta tutkuların bile ulaşamadığı bir yer kalmaktadır hep. Bu konuda onun küçük bir tümcesi bizim için aydınlatıcı olacaktır ve hele bu tümceyi başka bir parça ile karşılaştırırsak, hiçbir insan diye yazar ölü bir evden anılarda, hiçbir insan belli bir amacı olmadan ve bu amaç uğrunda çalışmadan yaşayamaz. Bir kere amaç ve umut yok oldu mu bunalım bir canavar yapar insanı çoğunlukla. Ama aynı zamanda bu amaç konusunda yanılıyor gibidir. Çünkü yukarıdaki sözün ardından hemen şunu eklemektedir. Hepimizin amacı özgürlük ve cezaevinden çıkmaktı. Ölü evinden anılar sayfa 303. Bunlar 1861'de yazılmıştır. Demek ki o sıralarda amaç sözünden anladığı buydu. Hiç kuşkusuz o dayanılmaz hapislikten acı duyuyordu. 4 yıl Sibirya'da ve 6 yılda zorunlu olarak orduda kalmıştır. Acı çekiyordu ama özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz anladı ki gerçek amaç, gerçekten istediği özgürlük daha derin bir şeydi ve zindandan kurtulmakla ilgisi yoktu. Nitekim 1877'de az önce okuduğunuz tümceyle karşılaştırmaktan hoşlandığım şu harika tümceyi yazıyordu. İnsan ömrünü hiçbir amaç uğruna boşa harcamamalıdır. Yazışmalar sayfa 449. Bu duruma göre Dostoyevski açısından hepimizin yüce, gizli, hatta kimi zaman bizim için bile gizli ve kuşkusuz içimizden birçoğunun yaşamına verdiği yüzeysel amaçtan çok ayrı bir yaşama nedenimiz var. Ama önce Theodor Mihailovich Dostoyevski'yi bir kişi olarak gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Dostu Riesenkampf, onu bize 1841'de 20 yaşındaki haliyle anlatmaktadır. Yuvarlak, dolgun bir yüz, azıcık kalkık bir burun, kısa kesilmiş, açık kestane rengi saçlar. Kocaman bir alın ve seyrek kaşların altında iyice içerlek, küçük gri gözler. Çilli, solgun yanaklar, hastalıklı, hemen hemen topraksı bir ten ve iyice şişkin dudaklar. Ara sıra ilk zara nöbetlerine Sibirya'da tutulduğu söylenir. Oysa hüküm giymezden önce de hastaydı. Sibirya'da hastalık yalnızca ilerlemişti. Hastalıklı bir ten. Dostoyevski ta başından beri sağlam değildi. Buna karşılık onun tersine sapasağlam olan kardeşi bağışık tutulurken askere alınan bu sızıltılı zayıf insan oldu. 1841'de yani 20 yaşında as teğmen yaptılar onu. O sıralarda 1843'te teğmen olabilmek üzere sınavlara çalışmaktadır. Eline geçen paranın 3000 ruble olduğunu biliyoruz. Babasının ölümüyle mirasa konduğu halde çok düzensiz bir yaşam sürdüğü ve üstelik küçük kardeşinin yükünü de omuzlarına aldığı için hep borçlanıyordu. Bu para sorunu Balzac'ınkinden de amansız biçimde yazışmalarının her sayfasında karşımıza çıkar. Bu sorun ömrünün sonuna dek çok önemli bir rol oynamıştır ve ancak son yıllarında gerçekten kurtulabilmiştir sıkıntıdan. Bir kere Dostoyevski hovardaca yaşamaktadır. Tiyatrolara, dinletilere, balelere gitmektedir. Kaygısızdır. Yalnızca ev sahibinin yüzünü beğendiği için ev kiraladığı olmaktadır. Hizmetçisi parasını çalmakta, o ise soyulmaktan zevk almaktadır. Talihinin açık ya da kapalı oluşuna göre ani mizaç değişiklikleri göstermektedir. Kendi kendini yönetememesi karşısında ailesi ve dostları arkadaşı Reisenkampf ile aynı evde kalmasını istemektedirler. Theodor Mihailovich'ten birkaç yıl büyük olan Reisenkampf doktordur. 1843'te Petersburg'a gelip yerleşir Reisenkampf. Bu sırada Dostoyevski meteliksizdir. Borcu aldığı süt ve ekmekle yaşamaktadır. Reisenkampf'ın bir mektubunda, "Theodor'un yanında yaşamak pek tatlıdır ama kendisi hep para sıkıntısı çekecek insanlardandır," dediğini görürüz. Bu yüzden birlikte bir ev tutarlar ama bir de bakarsınız ki Dostoyevski uyuşulmaz bir arkadaş olarak ortaya çıkmış, Reisenkampf'ın hastalarını beklettiği salonda onları karşılamaktadır. İçlerinden biri yoksul göründü mü Reisenkampf'ın ya da varsa kendi parasıyla adamcağızın yardımına koşmaktadır. Bir gün Moskova'dan 1000 ruble alır. Para bazı borçların ödenmesine yarar, sonra hemen o akşam geri kalanını oyuna, kendi dediğine bakılırsa bilardoya yatırır Dostoyevski ve ertesi sabah dostundan 5 ruble istemek zorunda kalır. Ha az kalsın unutuyordum, en son 50 ruble de Dostoyevski'nin apansız bir dostluk gösterisiyle odasına aldığı Reisenkampf'ın hastalarından birinci aşırılmıştır. Reisenkampf ile Theodor Mihailovich 1844 Mart'ında ayrılırlar, bizimki pek de düzelmişe benzememektedir. 1846'da İnsancıkları yayımlar. Azımsanmayacak, çabuk bir başarıya ulaşır kitap. Dostoyevski'nin bu başarıdan söz ediş biçimi anlamlıdır. O günlerdeki mektuplarından birinde şunları okuruz. "Tam bir şaşkınlık içindeyim, yaşamıyorum, düşünecek zamanım yok. Kuşkulu bir ün yarattılar bana ve bu cehennemin daha ne kadar süreceğini bilmiyorum." Yazışmalar sayfa 94. Yalnızca en önemli olaylardan söz ediyorum ve ikinci derecedeki bir sürü kitabın yayımlanışını atlıyorum. 1849'da bir küme karanlık niyetli insanla birlikte polisçe yakalanır. Sonradan Petrachevski fesadı adı verilen olaydır bu. O sıralarda Dostoyevski'nin siyasal ve toplumsal görüşlerinin ne olduğunu söylemek epey güçtür. Bu karanlık kişilerle düşüp kalkışta daha çok bir aydın merakı ve düşünmeden kendini tehlikeye atan bir çeşit gönül zenginliği aramak gerekir. Ama Dostoyevski'nin bir anarşist, devletin güvenliği için tehlikeli biri olduğuna inanmamıza izin verecek bir neden yoktur ortada. Yazışmalar ile bir yazarın günlüğündeki çeşitli bölümler Dostoyevski'yi tam tersi bir görüşte çıkarmaktadır önümüze. Edinliler ise baştan aşağıya kargaşacılığın yargılanması gibidir. Her neyse, Petrachevski'nin çevresinde toplanan kuşku verici kişiler arasında yakalandı işte. Hapse atıldı, yargıç önüne çıkarıldı, ölüme mahkum edilişini dinledi. Bu ölüm cezası ancak son anda hafifletildi ve Dostoyevski Sibirya'ya gönderildi. Bütün bunları önceden biliyorsunuz. Ben size bu konuşmalarda Başka yerde bulamayacağınız şeyler anlatmak isterdim ama bilmeyenler için gene de mektuplarından hüküm giyişi ve zindandaki yaşamıyla ilgili bazı bölümleri okuyacağım. Çok anlamlı buldum onları. Burada bunalımlarının anlatımı içinde bütün yaşamı boyunca Dostoyevski'yi ayakta tutmuş olan iyimserliğin sık sık ortaya çıktığını göreceğiz. İşte 18 Temmuz 1849'da hakkında verilecek yargıyı beklediği kaleden yazdıkları. İnsanda büyük bir acıya katlanma ve yaşama gücü var ve inanın bunun bu derece olduğunu hiç sanmıyordum. Şimdi yaşantıma dayanarak öğrendim bunu. Sonra Ağustos'ta hastalıktan bitkin bir durumda şunları yazmaktadır. Günahtır umutsuzluğa düşmek. Severek yapılmış, ölesiye bir çalışma. İşte gerçek mutluluk. Ve 14 Eylül 1849'da yazdıkları. Çok daha kötüsünü bekliyordum ve şimdi artık biliyorum ki bende tüketilmesi pek güç bir yaşama gücü var. Yazışmalar sayfa 101. 22 Aralık'ta yazılmış kısa mektubun hemen hemen bütününü okuyacağım size. Bugün 22 Aralık. Semyonovski alanını götürdüler bizi. Orada hepimize ölüm yargımız okundu. Haçı öptürdüler, başlarımızın üstünde kılıç kırdılar ve en son süsümüz yapıldı. Beyaz gömlek giydirildi. Sonra içimizden 3 kişiyi asmak üzere idam sehpasına çıkardılar. Ben 6.'ydım. Üçer üçer çağırıyorlardı. Bu duruma göre 2. dizideydim ve birkaç dakikalık ömrüm kalmıştı. Seni anımsadım kardeşim. Seni ve bütün aileni. Son anda kafamda yalnız sen vardın. O zaman seni ne çok sevdiğimi anladım benim canım kardeşim. Yanımda duran Pleşçev'i, Durov'u kucaklayacak, onlarla helalleşecek zamanı buldum. En sonunda dur borusu çalındı. Boynuna ip geçirilmiş olanları geri getirdiler ve bize Haşmet Mahaplarının canımızı bağışladıkları okundu. Dostoyevski'nin romanlarında birçok kere ölüm cezasına ve bu cezaya çarptırılanların son anlarına dolaylı ya da dolaysız yoldan değinilen bölümlere rastlayacağız. Semipalatinsk'e doğru yola çıkmazdan önce kardeşiyle vedalaşabilmesi için bir çeyrek saat izin verildi Dostoyevski'ye. Bir dostu, iki kardeşin en serin kanlısı oydu diye anlatır ve Dostoyevski şunları söyler kardeşine. Zindandakiler dostum vahşi hayvan değil, tersine insan bunlar ve belki benden daha iyi, benden daha değerli insanlar. Hem sonra gene görüşeceğiz canım. Umuyorum bunu, hiç kuşkum yok. Siz yalnız mektup yazın, kitap yollayın bana. Hangi kitaplar olduğunu gider gitmez bildireceğim. Hiç kuşkusuz kitap okuyabiliriz orada. Bu anıyı aktaran kişi, bunun kardeşini avutmak için söylenmiş saygıdeğer bir yalan olduğunu sözlerine eklemektedir. Zindandan çıkar çıkmaz yazmaya başlayacağım. Şu son aylarda pek dolu yaşadım ve önümdeki günlerde neler görüp hissedeceğim kim bilir. Bütün bunlardan sonra yazmak için konu sıkıntısı çekmeyeceğim herhalde. Bundan sonra Sibirya'da geçen 4 yıl boyunca Dostoyevski'nin yakınlarına mektup yazmasına izin verilmedi. Ya da hiç olmazsa elimizdeki derlemede o zamandan hiç mektup yok. Orest Miller'in Belgeler, Materialen adlı 1883 yılında çıkmış kitabında da bu konuda hiçbir bilgi verilmez. Ama belgelerin çıkışından bu yana Dostoyevski'nin birçok mektubu yayımlandı. Hiç kuşkusuz bunları başka mektupları izleyecektir. Müller'e göre Dostoyevski 2 Mart 1854'te çıkmıştır zindandan. Resmi belgelere göre ise 23 Ocak'tı. Belgelikler Theodor Dostoyevski'nin cezasının geri kalan kısmını çekmek üzere Semipalatinsk'te yaptığı askerlik hizmeti sırasında 16 Mart 1854 ile 11 Eylül 1856 arasında yazılmış 19 mektuptan söz eder. M. Bienstock'un çevirisi bunların yalnızca 12'sini vermektedir ve 22 Şubat 1854'te yazılmış olup, ilk çevirisi 1886'da La Vogue dergisinin 12. ve 13. sayılarında, bugün bulamazsınız bu sayıları, çıkmış bulunan ve Nouvelle Revue Française'in bu yılki 1 Şubat sayısında yeniden yayınladığı O Güzelim mektubu neden vermediğini bilmiyorum. Yazışmalar adlı kitapta da bulunmadığı için bu mektuptan uzun bölümler okumama izin verin. 22 Şubat 1854. Sonunda seninle daha uzun uzun, sanırım daha emin olarak konuşabileceğim. Ama her şeyden önce bırak da sana Allah aşkına neden henüz bana bir satır bile yazmadığını sorayım. Asla aklıma getirmezdim bunu yapacağını. zindanda yalnızlık içinde kaç kez senin belki de artık yaşamadığını düşünürken en gerçek umutsuzluğun içimi kapladığını hissettim. Geceler boyu çocuklarının geleceğini düşünüyor ve onların yardımına koşmama engel olan alın yazısına ilençler yağdırıyordum. Demek en zoruna giden şey belki de kendini bırakılmış duymak değil, yardıma koşamamaktır. Kafamın içindekilerin hepsini nasıl anlatmalı sana? Yaşamımı, edindiğim inançları, zindandaki işlerimi sana anlatmak olanaksız. Bir işi yarım yamalak yapmayı sevmiyorum. Gerçeğin yarısını söylemek, hiçbir şey söylememektir. Ama gerçeğin özü şu, eğer okumasını biliyorsan, bütünüyle yakalayacaksın onu. Bunu sana borçluyum, bu yüzden anılarımı bir araya toplamakla işe başlayacağım. Canım dostum, biricik dostum, biliyorsun nasıl ayrıldığımızı. Sen gider gitmez üçümüzü, Durov, Yastremski ve beni zincire vurmak üzere götürdüler. Gece yarısı tam Noel sırasında vuruldum ilk kez zincire. 10 kilo geliyor zincir ve bununla yürüyüş çok rahatsız. Sonra her birimizi birer jandarmayla ayrı ayrı üstü açık bir kızağa bindirdiler. Baş muhafızın tek başına bindiği kızakla birlikte 4 kızak ediyordu ve St. Petersburg'dan ayrıldık. Yüreğim kabarmıştı, duygularımın aşırı çokluğu başımı döndürüyordu. Bir kasırgaya tutulmuş gibiydim, hissettiğim şey kara bir umutsuzluktu yalnızca. Ama açık hava beni kendime getirdi ve tıpkı her yaşam değişikliğinde olduğu gibi izlenimlerimin canlılığı yeniden yüreklenmeme yetti. Öyle ki kısa bir süre sonra bütün tasalarım dağıldı. İlgiyle içinden geçtiğimiz Petersburg'a bakmaya başladım. Evler bayram dolayısıyla aydınlatılmıştı ve ben birbiri arkasından onların her birine veda ediyordum. Senin evi geçtik, Krolevski'nin evi ışıklar içindeydi. İşte orada ölürcesine hüzünlendim. Evde bir Noel ağacı bulunduğunu ve Emilia Theodorovna'nın çocukları oraya getireceğini senden öğrenmiştim. Sanki onlara veda ediyormuşum gibi geldi bana. Ne kadar özlemiştim onları ve bilmem kaç yıl sonra kaç kere gözlerim yaşlı anımsadım onları. Yaroslav'la gidiyorduk. 3-4 duraktan sonra sabaha karşı Schlüsselburg'da bir traktire bindik. Traktir Han, Güessen. Sanki bir hafta aç kalmış gibi çayın üstüne atıldık. 8 ay hapislik ve 60 fersah yolculuk bize öyle bir tatlı iştah vermişti ki hala zevkle anımsarım bunu. Neşeliydim. Durov hiç durmadan konuşuyordu. Yastremski'ye gelince geleceği karanlık görüyordu. Baş muhafızı yokladık, iyi yürekli, görmüş geçirmiş bir adamdı. Resmi yazı taşıyarak Avrupa'yı bir baştan bir başa geçmişti. Akıl almaz bir yumuşaklık ve iyilikseverlikle davrandı bize. Yol boyunca pek değerli oldu bizim için. Adı Kuzma Prokolyiç. Başka iyiliklerinin yanı sıra bize kapalı kızaklar buldu. Pek yararsız olmadı bu iş. Çünkü hava gittikçe korkunç derecede soğuyordu. Ertesi gün bayram olduğundan yamşikiler lal rengi kemerler takıp Alman kumaşından kül rengi armiyaklar giymişlerdi. Yamşiki kızak sürücüleri, armiyak, kürk yakalı kalın palto. Köyün sokaklarında tek bir canlı yoktu. Olağanüstü bir kış günüydü. Petersburg, Novgorod, Yaroslavl illerinin ıssız bucaksız çöllerinden geçirdiler bizi. Ancak önemsiz ve şuraya buraya serpiştirilmiş köylere rastlıyorduk ama bayram olduğundan her yerde yiyecek içecek bir şeyler buluyorduk. Sımsıkı giyindiğimiz halde müthiş üşüyorduk. Kibitkanın içinde hiç kıpırdamadan 10 saat geçirmenin ve günde 5-6 duraklık yol almanın ne dayanılmaz bir şey olduğunu bilemezsin. Kibitka bir çeşit kızak. İliklerime kadar üşüyordum ve sıcak bir odada güçlükle kendime geliyordum. Permili içinde bir gece -40 derece soğukla karşılaştık. Bu denemeyi yapmamanı öğütlerim sana. Pek kötü bir şey çünkü. Urallardan geçiş yıkım oldu. Bir kar fırtınası vardı. Atlar ve kibitkalar kara gömüldü. İnmek zorunda kaldık. Vakit gece. Kibitkaların kardan çıkarılmasını bekledik. Çevremizde kar, fırtına, Avrupa'nın son sınırı, önümüzde Sibirya ve geleceğimizin gizi, ardımızda tüm geçmişimiz. Hüzün vericiydi. Ağladım. Bütün yolculuğumuz boyunca köylüler bizi görmeye koşuyor ve zincirlerimize karşın duraklarda bize her şeyi 3 misli pahalıya satıyorlardı. Ama Kuzma Prokolyiç masraflarımızın hemen yarısını kendi üzerine alıyordu. Zorla istedi bunu. Öyle ki biz ayrı ayrı yalnız 15'er ruble harcadık. 11 Ocak 1850 günü Tobolsk'a vardık. Yetkililere tanıtıldıktan sonra üstümüz arandı, bütün paramız alındı ve bizi ben, Durov ve Yastırjemski'yi ayrı bir hücreye, Shipikner ile arkadaşlarını başka bir hücreye koydular. Böylece hemen hemen birbirimizi hiç görmedik. Tobolsk'ta geçirdiğim 10 günden ve bu 10 günün üzerimde bıraktığı izlenimden sana ayrıntılarıyla söz etmek isterdim. Ama şimdi sırası değil. Yalnız şunu söyleyebilirim. Öyle bir sevgiyle, öyle bir ilgiyle çevrildik ki mutlu hissettik kendimizi. Eski sürgünler, ya da hayır onlar değil, karıları, sanki akrabalarıymışız gibi ilgileniyorlardı bizimle. 25 yıllık mutsuzluğun keskinleştiremeden sınadığı harika ruhlar. Üstelik onları ancak şöyle bir görebildik. Çünkü pek sıkı göz altında tutulmaktaydık. Bu hanımlar bize yiyecek ve giyecek gönderiyorlardı. Bizi avutuyor, yüreklendiriyorlardı. Ben hiçbir şey, hatta en gerekli giyecekleri bile almadan yola çıktığım için bütün yol boyunca pişmanlık duyacak bol zaman bulmuştum. Bu yüzden sürgün karılarının getirdikleri örtüleri sevinçle karşıladım. Sonunda yola çıktık. 3 gün sonra Omsk'a vardık. Daha Tobolsk'ta en yakın üslerimizin kimler olacağını öğrenmiştim. Kumandan çok dürüst bir insandı. Ama başgardiyan Krivtsov az rastlanır bir serseri, vahşi, manyak, kavgacı, sarhoş, kısacası akla gelebilecek en bayağı insandı. Daha vardığımız gün Durov'la beni hüküm giyiş nedenimiz yüzünden budala olarak nitelendirdi ve buyruklara ilk karşı gelişimizde bizlere bedensel ceza vereceğine yemin etti. 2 yıldır başgardiyanlık yapıyordu ve herkesin gözü önünde açıkça töreleri çiğniyordu. 2 yıl sonra mahkemeye düştü. Tanrı beni bu yüreksizden korudu. Hep sarhoş geliyor, onu hiç başka türlü görmedim. Hükümlülerle kavga çıkarmaya çalışıyor ve her şeyi kırıp geçirecek kadar sarhoş olduğunu ileri sürerek dövüyordu onları. Başka zamanlar gece devriyesi sırasında adamın biri sağ yanını üzerine yatıyor diye, bir başkası uyurken konuşuyor diye, kısacası her türlü bahaneyle yeni bir sopa ziyafeti başlıyordu ve işte böyle bir adamla onu kızdırmadan yaşamak gerekiyordu. Ve bu adam her ay St. Petersburg'a bizler için tutanak gönderiyordu. 6. ayrımın sonu sayfa 58.